Ayrım 15, sayfa 160, Çakal, Frederick Forsyth. Otobüs şehrin göbeğindeki Air France binası önünde durduğunda öyle olmuştu. Güneşten cayır cayır yanan Marsilya uyukluyordu. Şehrin can damarı olan Canebière Caddesi bile bir yarık uyuşukluğa gömülmüş gibiydi. Taksiler bulunmaz olmuştu. Bütün şoförler kestirmek ya da bir kadeh buzlu içki atmak için gölgeye sığınmış gibiydiler. Sonunda Kowalski bir taksi yakalayabildi. Jojo'nun kendisine verdiği adres Cassis yolu üzerindeki dış mahallelerdeydi. Yolun geri kalan bölümünde yürümek için şoförden kendisine Liberasyon Caddesi'nde bırakmasını istedi. Elinin altında araba varken cehennem sıcağında yürümeyi yeğleyen bu avanağa acıdığını gizlemeden tatlı bir sesle ''Nasıl isterseniz'' dedi şoför. Kowalski yürümek için arabanın dönüp şehre doğru yol almasını bekledi. Bir kahvenin garsonu adını bir kağıt parçasına not ettiği yolu nasıl bulacağını gösterdi. Bina yeni yapılmış gibiydi. Jojo ile karısı arabalarını sürerek epey para kazanmış olmalılar diye düşündü Kowalski. Belki de yıllardan beri göz koydukları tütüncü dükkanını da almışlardı. Silvey için doklarda yaşamaktansa bu mahallede büyümek çok daha iyiydi. Birden Jojo'nun telefonda söyledikleri aklına geldi. Kowalski merdivenin dibinde durdu. Ne demişti telefonda? Bir hafta mı? Belki de iki hafta. Hayır. Bu mümkün değildi. Adalet diye bir şey yoktu gerçekten. Koşarak merdiveni çıktı ve girişteki iki mektup kutusu dizisinin önünde durdu. Grzbowski 23 numara yazılıydı kutuların birinde. 23 numaralı dairenin kapısı da diğerlerinin eşiydi. Zilin yanında üzerine daktilo ile Grzybowski adının yazılmış olduğu bir kart vardı. Kapı koridorun dibinde 22 ve 24 numaraların arasındaydı. Zile bastı, kapı açıldı ve koca bir tokmak alnına iniverdi. Kowalski'nin iki yanındaki 22 ve 24 numaralı kapılar açıldı, bir sürü adam dışarı fırladı. Her şey bir saniyeden daha kısa bir sürede olup bitivermişti. Ama bu kadarı Kowalski'nin coşması için yeterliydi. Pek çok alanda Polonyalı'nın tepkileri yavaş olsa bile hiç olmasa bir tek şeyi, dövüş tekniğini çok iyi biliyordu. Daracık koridorda boyu ve ağırlığının ona bir faydası yoktu ama uzun boylu olduğundan aldığına yediği tokmak yeterince etki göstermemişti. Gözlerine akan kanların arasından önündeki kapının eşiğinde iki adamın, iki yanındaki kapılarda da ikişer adamın durduğunu gördü. Hareket edebilmesi için yer gerekliydi ona, dolayısıyla ileri fırladı. Kowalski'nin saldırısıyla tam karşısındaki adam arkaya devrildi. Ardındakiler yakasıyla ceketine yapışmak için ellerini uzatıp üzerine çullandılar. Odaya girer girmez Colt tabancasını kılıfından çıkardı, olduğu yerde döndü ve kapıya doğru ateş etti. Aynı anda da başka bir tokmak bileğine indi, mermiyi yere doğru yöneltti. Tabanca kurşunu saldırganlardan birinin diz kapağını parçaladı. Adam tiz bir çığlık koy vererek yere devrildi. İkinci bir tokmak vuruşu kolunu uyuşturdu ve tabanca elinden fırladı. Bir saniye sonra da beş adam üzerine çullanıyordu. Boğuşma 3 dakika sürdü. Daha sonra bir doktor Polonyalı'nın bayılmadan önce başına 20 tokmak yediğini belirtti. Bir kulağı neredeyse kopmuş, burnu kırılmıştı. Yüzü şiş ve kan içinde kalmıştı. Bir maskeydi sanki. Sonunda yüzü koyun yere devrildiğinde saldırganlardan sadece 3'ü ayakta kalmıştı. Yerde yatan dev yapılı gövde hareketsizdi. Sadece yarık başından sızan kan hala yaşamakta olduğunu gösteriyordu. Ayakta kalan 3 kişi soluyarak gerilediler. Diz kapağına kurşunu yiyen adam kapının yanındaki duvarın dibinde 2 büklüm olmuş, yüzü sapsarı kesilmiş, kandan pırıl pırıl elleri yaralı dizinde kenetlenmişti. Diz üstü çöken bir başkası elleriyle bacak arasını tutmuş, ağlama duvarı önünde yakaran Yahudiler gibi ağır ağır bir öne bir arkaya gidip geliyordu. Sonuncusu, Polonyalı'dan biraz ötede yüzü koyun yere uzanmıştı ve Kowalski'nin koca yumruğunun indiği sol şakağında geniş bir morartı vardı. Grubun şefi Kowalski'yi sırt üstü çevirdi ve kapalı göz kapaklarından birini araladı. Sonra pencerenin hemen yanında duran telefona yöneldi, bir numara çevirip bekledi. Hala soluk soluğaydı. Karşısına biri çıktığında açıkladı, ele geçirdik. Direndi mi diyorsunuz? Tabii direndi. Bir el ateş etmeyi bile başardı. Bu Erini'nin bir diz kapağı tuzla buz. Kapetit ya, apış arasına tekmeyi yedi. Visart'la baygın. Ne? Evet, Polonyalı yaşıyor. Emir öyle değil miydi? Yoksa bu kadar zarar veremezdi. Evet, doğrusu durumu pek parlak sayılmaz. Bilmem, baygın yatıyor. Dinle, bize gerekli olan cezaevi arabası değil, iki can kurtaran, hem de çabuk. Telefonu çarptı, odanın içindeki eşya parçaları kavganın şiddetini ortaya koyuyordu. Polonyalı'nın hemen dışarıda yere devrileceğine inandıklarından kavga sırasında hareketlerini çok engelleyen eşyaları çekmeyi düşünmemişlerdi. Kendisi de Kowalski'nin tek elle savurduğu bir koltuğu göğsüne yemişti. Bir çeyrek sonra iki can kurtaran binanın önünde duruyordu. Doktor yukarı çıktı ve 5 dakika süreyle Kowalski'yi inceledi. Sonunda baygın adamın kolunu sıvayıp damardan iğne yaptı. Ağırlığıyla sarsılan iki hasta bakıcı Polonyalı'yı sedye içinde götürürken doktor duvar boyunca uzanan kan gölünün içinde oturmuş, somurtuk bir yüzle kendisini seyreden yaralıya döndü. Hala dizini tutan yaralının ellerini çekti, yaraya göz attı ve bir ıslık koyverdi. ''Peki, morfin ve hastane, sizi uyutacak dozda veririm morfini. Burada elimden gelen başka bir şey yok. Yine de yavrum, bu mesleğe devam etme olanağınız tehlikeye girmiş gibi.'' İğne derisine gömülürken Guerini ona ağız dolusu küfürle karşılık verdi. Yerden kalkmayan Wishart aptallaşmış, iki eliyle başını tutuyordu. Kape etti, ayağa kalkmıştı, duvara yaslanmış hıçkırıyordu. Meslektaşlarından ikisi koluna girip topallayarak koridora çıkmasına yardım ettiler. İkinci can kurtarandaki hasta bakıcılar Guerini'nin hareketsiz gövdesini taşırken Şef Wishart'ın yerinden kalkmasına yardım etti. Koridorda alt üst olan odaya son bir kere bakmak isteyen şef geri döndü.
''Ortalık epey karıştı ha?'' diye sordu doktor.
''Temizlerler'' cevabını verdi diğeri. ''Öyle ya, burası onlara ait.'' Kapıyı ardından kapadı.
''Hiç komşu yok mu?'' diye sordu doktor.
''Komşu mamşu yok'' cevabını verdi Korsikalı. ''Bütün katı biz işgal ediyorduk.''
Önünde doktor hala sersemlikten sıyrılmayan Wishart'ın aşağı inip otomobillere kadar yürümesine yardımcı oldu. 12 saat sonra Fransa büyük bir hızla boydan boya geçilmiş, Kowalski'de Paris yakınlarında bulunan bir kışlanın bodrum katındaki hücrelerden birindeki dar yatağa yatırılmıştı. O da bütün cezaevi hücreleri gibi kireç badanalı ve sağına soluna açık saçık sözler ya da dualar kazılmış bir yerdi. İçerideki boğucu ve rutubetli havaya asit karbonik ter ve sidik kokuları karışıyordu. Madeni kar yolanın ayakları beton zemine mıhlanmıştı. Ensesinin altına dürülüp konan bir yorganla sırt üstü yatırılan Kowalski hala kendinde değildi ve düzensiz olarak güçlükle soluk alıyordu. İki kalın kayış ayak bileklerinden, ikisi bacaklarıyla kollarından, bir başkası da göğsünden onu yatağa bağlıyordu. Yüzünü kaplayan kan temizlenmiş, kulağı ve saçlarıyla birlikte yüzülen derisi dikilmişti. Bir plaster kırık burnunu kaplıyor, hırıltılı bir soluğun çıktığı aralık ağzından kırık iki köpek dişinin kalıntıları seçiliyordu. Beyaz gömlekli adam incelemesini bitirdi, doğruldu ve stetoskopunu çantasına soktu. Döndü ve ardındaki adama bir baş işareti yaptı. Adam da kapıyı vurdu, kanat açıldı, iki adam dışarı çıktı. Kapı bu kez kapandı ve zindancı koca iki kol demirini yerine yerleştirdi. Doktor koridorda yürürken üstünden silindirle mi geçtiniz diye sordu.
Hakkından gelmek için 6 kişi gerekli cevabını verdi Albay Roland.
Oldukça iyi iş görmüşler. Az kaldı adamı öldürüyorlarmış. Boğa gibi güçlü olmasa bunu başaracaklarmış.
Başka çare yoktu dedi Albay. Adamlarımdan 3'ünü yere serdi.
Zorlu bir kavga oldu herhalde.
''Sanırım, şimdi söyleyin bakalım durum nedir?''
''Anlayabileceğiniz bir dille konuşmak gerekirse sağ bilek kırık sanıyorum. Ama unutmayın ki filmini almadım. Ayrıca sol kulak kopmuş, saçın altındaki deri yüzülmüş, burun kırılmış. Çeşitli sıyrık ve morartılar var. Ağırlaşırsa yaralıyı öldürebilecek olan hafif de bir iç kanama söz konusu. Çok sağlam bir bünyesi var, daha doğrusu varmış. Beni düşündüren başı. Bir beyin sarsıntısı geçirdiği su götürmez ama hafif olup olmadığını kestirmek güç. Kafatasında kırık yok gibi, yalnız buna adamlarınıza borçlu değiliz. Herifin kafatası fil dişi kadar sağlam. Yalnız şimdi ona yüklenmemek ve soluk almasına fırsat vermek gerekir.
Yanan sigarasının ucunu seyreden albay, ona bir takım sorular sormam gerekiyor dedi.
Durdular. Doktor eylem bölümü şefini kınayan bir bakışla süzdü.
Burası cezaevi dedi sakin bir sesle. Kabul. Devlet güvenliğine saldıranlar atılıyor buraya. Yine de ben cezaevi doktoruyum. Bu sıfatla tutukluların sağlığını ilgilendiren konularda tek karar almaya yetkili kişiyim.
Bu koridor, bir baş işaretiyle geldikleri yönü gösterdi, sizin alanınıza girer. Burada olup bitenlerin beni ilgilendirmediği ve görevinize karışma yetkin bulunmadığı açıkça anlatıldı. Yine de şunu söyleyeceğim, bu adamı iyileşmeden her zamanki yöntemlerinde sorguya çekmeye kalkışırsanız ya elinizde kalır ya da zır deli olur çıkar.
Albay Roland doktorun iç karartıcı kehanetlerini göz kırpmadan dinledi.
Ne kadar zaman beklememiz gerekiyor?
Şimdiden kestirmek imkansız cevabını verdi doktor omuz silkerek. Yarın da kendine gelebilir, günlerce sonra da.
Kendine gelse bile en az 15 gün beklemeden sorguya çekilmesi tıp yönünden imkansızdır. Hem de geçirdiği beyin sarsıntısının çok ağır olmadığını kabul edersek.
Bazı ilaçlar olmalı diye mırıldandı albay.
Evet öyle ama bu ilaçları salık vermek niyetlisi değilim. Kuşkusuz aynı ilaçları siz de sağlayabilirsiniz ama benden değil. Nasılsa şu sıra size söyleyebileceklerinin hiçbirinin anlamı olamaz. Pentatol ya da aynı türden bir ilaç onu sadece budala yapar. Sonra ne sizin işinize yarayabilir ne de başkasının. 6-7 gün geçmeden gözünü açarsa şaşarım. Biraz sabredin, yapacağınız en iyi şeydir bu.
Sonra arkasını dönüp yürüdü ve görevinin başına gitti.
Ama doktor yanılıyordu. Kowalski 3 gün sonra 10 Ağustos'ta gözlerini açtı. Aynı günde ilk ve tek sorgusu yapıldı.
Brüksel'den dönüşünden sonra Çakal Fransa'da kendisini bekleyen görevin gerektirdiği hazırlıkların son ayrıntılarını da tamamlamak için 3 gün geçirdi. Alexander James Quentin Duggan adına çıkarılmış yeni ehliyetiyle otomobil kulübünün merkezi olan Farnham House'a uğradı, aynı ada çıkarılmış uluslararası bir ehliyet aldı. Sırf yolculuk eşyası satan bir dükkandan da 3 deri bavul satın almıştı. Eve döndüğünde bunlardan birini masanın üzerine koydu. Ustura ile astarını yarıp bavulun yanlarını destekleyen iki deri tabakası arasına çaldığı iki yabancı pasaportu yerleştirdi. Sonra bu iki kişinin Kopenhaglı papaz Per Jensen'le Amerikalı öğrenci Marty Schulberg'in kimliğine bürünmesini sağlayan giysileri de aynı bavula doldurdu. Hepsinin üstüne Danimarka'dan aldığı Fransız katedralleriyle ilgili kitabı, iki gözlüğü, papazınki ile öğrencininki, ipekli kağıda sarılı iki takım göze takılan camı ve saç boyalarını koydu. İkinci bavula Paris'teki bit pazarından aldığı pabuçları, çorapları, gömleği, pantolonu ve uzun asker kaputuyla siyah bereyi yerleştirdi. Yine usturayla açtığı yarığa orta yaşlı Fransız André Martin'in sahte kimlik kağıtlarını soktu. Bir tüfeğin bütün parçalarını içine alan çelik tüplerle kurşunlar bavulun yükünü tamamlıyordu. Biraz daha küçük olan bavul Alexander Duggan'ın eşyalarına ayrılmıştı. Bunda da gömlekler, kravatlar ve 3 zarif elbise bulunuyordu. Bu bavulda açtığı yarağa da Brüksel Dönüşü Bankası'ndan çektiği parayı onar sterlinlik yüzlük desteler halinde yerleştirdi. Temizleyiciden gelen soluk gri elbisesini özenle dolaba astı. Bu elbisenin ceplerinde pasaportu, ehliyeti, uluslararası ehliyeti ve içinde 100 İngiliz bulunan bir zarf vardı. Tuvalet eşyasını, pijamasını ve son aldığı incecik delikli bir çeşit esnek damlalığı, yarım düzine kadar plasteri, 3 paket pamuğu, 1 torba alçıyı, birkaç paket gazlı bezle uçları yuvarlak sağlam bir makası, zarif bir seyahat torbasının içine doldurdu. Bu seyahat torbasını bütün gittiği yerlerde yanında taşıyacaktı. Havaalanlarındaki deneylerinden gümrükçülerin küçük el çantalarına pek seyrek baktıklarını biliyordu. Hazırlıklarının son dönemi bitmiş sayılabilirdi. Artık kendisine yeşil ışık yakacak iki mektubu beklemekten başka işi kalmıyordu. Bunlardan birinde başkanın muhtemel yer değiştirmeleri ve çevresindeki güvenlik mekanizması ile ilgili gereken bütün bilgileri alacağı telefon numarası olacaktı.
Zürih'teki Hermayer'den gelecek olan diğeri de 250 bin doların hesabına yatırıldığını bildirecekti. Bu bekleme dönemini topallama idmanı yapmakla geçirmeye karar verdi. İki gün boyunca birkaç saatini toparlamak, aynada kendine bakıp yaptığı yanlışları düzeltmekle geçirdi. İdmanlardan sonra öylesine gerçekçi bir şekilde topallıyordu ki kimse bacağının ya da ayak bileğinin yeni alçıdan çıktığından şüphe etmezdi. İlk mektup 9 Ağustos sabahı geldi, Roma'dan postalanmıştı. İçinde şu kısacık mesaj vardı: "Dostunuzu Monitor 5901'den arayabilirsiniz. Ben Çakal diyerek kendinizi tanıtın. Size Ben Varmi karşılığını verecek, talihiniz açık olsun." Zürih'ten postalanan mektup ancak ayın 11. günü eline geçti. Her şeyin en ufak bir aksaklıkla karşılaşmadan yürüdüğünü, hayatının sonuna kadar da zengin olarak kalacağının doğrulandığını görünce ağzı kulaklarına vardı. Hele görevini başarıyla sonuçlandırırsa serveti daha da artacaktı. Ayrıca başarıya ulaşacağından da emindi. Hiçbir şeyi rastlantıya bırakmamıştı. Sabahın geri kalan bölümünü telefon edip uçakta yer ayırtmakla geçirdi. 12 Ağustos günü, yani ertesi sabah, yola çıkmaya karar verdi. Mahzende masanın ardında oturan 5 polis memurunun zapt edilmeye çalışılan soluklarıyla, kalın kayışlarla madeni ayaklarından yere mıhlanmış ağır meşe koltukları, sıkı sıkı bağlı adamın hırıltılı soluğundan başka ses duyulmuyordu. Masaya takılmış bir döner lamba odadaki tek aydınlatma aracıydı. Göz kamaştırıcı ışık bir reflektörle tutuklunun üzerine yöneltilmişti. Çıplak masanın bir köşesinde pirinçle çevrili dar bir yarık vardı. Bu yarığın bir kıyısında üzeri bakalit kaplı bir bakır kolun hareketlerine uyan numaralar sıralanmıştı. Öbür tarafta da elektrik akımını kesmeyi sağlayacak bir düğme vardı. Masanın bir ucunda oturan adamın sağ eli denetim kolunun yanında duruyordu. Bir elektrik düğmesinden öteki reyosadan çıkan iki tel masanın altında tutuklunun ayaklarına yakın yerleştirilmiş olan transformatöre bağlanıyordu. Transformatörden çıkan siyah kauçuk kaplı bir kablo polislerin ardındaki duvarda bulunan geniş bir prize sokulmuştu. Mahzenin bir köşesinde 5 adamdan uzakta 6. bir adam tam duvara karşı küçük bir tahta masanın başına oturmuştu. Önündeki şeritleri hareketsiz ses alma aracında minik bir yeşil ışık parlıyordu. Soluklar dışında odadaki sessizlik neredeyse elle tutulur gibiydi. Bütün adamlar ceketlerini çıkarmış, kollarını dirseklerinin üstüne kadar sıvamışlardı. Hepsi de ter içindeydi. Boğucu bir koku vardı içeride. Terden, ısıtılmış madenden, tütün dumanı ve kusmuktan oluşan bir koku vardı. Korku ve acının kokusu. Masanın ortasında oturan adam sonunda konuşmaya başladı. Kibar, tatlı, okşayıcı bir sesi vardı. "Dinle Victor, konuşacaksın. Hemen değil belki ama sonunda konuşacaksın. Yürekli bir çocuksun. Biliyoruz, cesaretine de saygımız var. Ama sen bile daha uzun süre dayanamazsın. Öyleyse neden konuşmayasın? Albay Şazane burada olsa konuşmanı yasaklar mıydı sanıyorsun? Konuşmanı emrederdi. Bu tür durumları bilir. Durumunu daha fazla uzatmamak için kendisi konuşurdu. Biliyorsun sonunda herkes konuşur, öyle değil mi Victor? Konuştuklarını gördün değil mi? Kimse sınırsız bir dayanıklılık gösteremez. Öyleyse neden şimdi konuşmayasın ha? Sonra yatağına uzanabilecek ve uyuyacaksın. Kimse gelip seni rahatsız etmeyecek." Koltuğunda hareketsiz oturan adam terden parlayan şiş yüzünü ışığa doğru çevirdi. Ya Marsilya'da yediği tekmelerden ya da ışıktan korunmak için bilinmez gözleri kapalıydı. Kör yüzü sanki masaya ve çevresindeki karanlığa doğru uzanıyordu. Sonra konuşabilme çabasıyla ağzı aralandı, dudaklarının arasından fışkıran kusmuk kıllı göğsüne akıp dizlerinin üstündeki birikintiye katıldı. Karmakarışık saçlarla kaplı baş cevap yerine hafiften sağa sola sallanarak göğsüne düştü. Masanın ardından ses yine yükseldi. Victor, dinle beni. Çetin cevizsin. Bunu biliyoruz, kabul ediyoruz. Bütün dayanıklılık rekorlarını çoktan kırdın. Sen bile buna devam edemezsin. Ama biz, Victor, devam edebiliriz. Gerekirse seni günler ve haftalar boyu hayatta bilinçli tutabiliriz. Eskisi gibi, kendilerinden geçme olanaklarına sahip değil insanlar. Bir takım ilaçlar var, biliyorsun. Bitti, artık üçüncü derece. Öyleyse niçin konuşmamalı? Söyleyecek misin bize, Victor? Roma'daki otelde ne yapıyorlar, ne bekliyorlar?
Yeniden öne doğru büzülen ve çenesi göğsüne düşen tutuklu başıyla olumsuz bir işaret yaptı. Bunun üzerine şef elektrik düğmesinin başındaki adama başıyla hafif bir işaret verdi ve akımı geçirmesini belirtti.
Victor Kowalski öğleden sonra 4'ü 10 geçe pes etti ve ses alma aracı dönmeye başladı. Konuşmaya, daha doğrusu iniltiler ve hırıltılarla kesilen tutarsız sözler kekelemeye başlamıştı ki, masanın ardındaki adamın sakin, açık ve keskin sesi, anlattıklarının dolambaçlı yollarını ona yol göstermek için araya girdi.
''Neden oradalar Victor, o otelde? Şazane, Montclair ve Casson, neden korkuyorlar? Daha önce neredeydiler, kiminle görüştüler?'' Neden şimdi kimseyi kabul etmiyorlar?
Victor, söyle, niçin Roma? Roma'dan önce niçin Viyana? Viyana'da nerede, hangi otelde, ne yapıyorlardı orada Victor?
Kowalski 50 dakikanın sonunda sustu. Sessizliğe gömüldüğünde kendisini sorguya çeken ses birkaç defa devam etmeye zorladı onu. Ama başka bir cevap alınamayacağı açıkça belli olduğunda şef aslarına bir emir verdi, sorgu sona ermişti.
15. ayrımın sonu, sayfa 172.